Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heve. Tabiat Risalesi 1. Yol 3. Muhal. Mevcudatın sebepler tarafından meydana geldiğini savunan gruba karşı binlerce yol ile onların fikirleri çürütülebildiği halde üstadımız 3 muhal ile çürütmeye çalışıyor. Bugün 3. muhali inşallah okuyacağız. Yani sebepler kesinlikle muhaldir ki bir mevcudu meydana getiremez. Allah hikmetlere binaen sebepleri çalıştırıyor. İnsanların dereceleri burada ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti bunu gerektiriyor. Sebeplerin bir şeyde çalışması, o mevcudun meydana gelmesi için adeta bir duadır diyor üstadımız. Esbabın bir şeydeki içtimağı bir nevi duadır diyor üstadımız. Bu hikmetlere binaen Cenab-ı Hak sebepleri ihdas etmiş ama müessir yine kudretidir. Müessir yine hikmetidir. Müsebbib yine kendisidir Cenab-ı Hakk'ın. Esbab ise sadece bir perdedir. İnsanların nezdinde Cenab-ı Hakk'a mı yoksa mevcudata sebeplere mi verilecek diye insanların derecelerini ortaya çıkarmak için ihdas edilen bir imtihan vesilesidir, perdesidir. Üçüncü muhal, el-vahidu la yasduru illa anil vahid. Yani birliği olan bir şey ancak bir zattan sudur eder. Birliği olan bir şey ancak bir zattan sudur eder. Kaide-i mukarreresiyle, yani kabul edilen, genel kabul gören bu kaide ile bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahitten, bir elden sudur edebilir. Yani burada bir fabrikada en küçük bir çividen, en küçük bir pimden, en büyük aksana kadar, en büyük unsura kadar bakıyoruz ki burada bir birlik var. Hepsi bir gaye müteveccihen çalışıyor ve hepsi adeta bir birliği oluşturuyor. Burada da görünüyor ki bütün bu fabrikanın en küçüğünden en büyüğüne kadar muhdisi yani ihdas edeni yani meydana getireni bir zihindir. Fabrikada çok kişinin çalışması buna engel değil. Yani bir zihinden şu fabrika dediğimiz unsur ortaya çıkmış. En küçüğünden en büyüğüne kadar olan birlik. Yani fabrikanın tamamında görülen birlik ve aynı gayeye müteveccihen çalışmak, aynı gayeye müteveccihen yürümek, onun tamamının bir zihinden meydana geldiğini gösteriyor. Bu bir genel kaidedir. Şimdi diyelim, televizyonda diyelim mesela, bir görüntüyü seyrediyoruz. O görüntünün seyredilebilmesi için o televizyondaki bütün aksanların beraber çalışması icap ediyor. İndirgenemez komplekslik deniyor buna. İndirgenemez komplekslik. Yani en küçük bir unsurun eksikliği o mevcudun çalışmasına, sistemini ortaya koymasına mani oluyor. Dolayısıyla en küçükle en büyük bu noktada beraber düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir şeyde vahdet varsa, bir şeyde birlik varsa bu birlik arkasındaki biri gösterir. Bu bir genel kaidedir. Genel kabul görmüş bir kuraldır. Şimdi üstadımız burada bütün mevcudatta gerek kainatın umumunda bir birlik, gerek küre-i arzın sisteminde bir birlik, gerekse nevlerde bir birlik, gerekse fertlerin kendilerinde bir birlik, gerekse o fertleri oluşturan her bir uzvun, her bir unsurun kendi içindeki birliğini nazara verecek. Elbette, misal diyorum, atom kimin ise atomun içinde çalıştığı hücre de onun. Hücre kimin ise hücrelerin beraber toplanıp da meydana getirdiği uzuv yine onundur. Uzuv kimin ise o uzuvların beraber bir araya gelip de meydana getirdikleri vücut yine onundur. Vücut kimin ise o nevin tamamı da onundur. O nev kimin ise onun beslendiği hava, su, toprak, ziya gibi şeyler yine onundur. Bunlar kimin ise bunların üzerinde yaşadığı küre-i arz yine onundur. Küre-i arz kimin ise küre-i arzın bağlı bulunduğu güneş sistemi de onundur. Dolayısıyla nerede bir vahdet, nerede bir birlik varsa o vahdet ve birlik biri ve vahidi gösterir. Genel kaide bu. Hususan, özellikle o mevcut, o varlık Gayet mükemmel bir intizam, gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise mesela. Şimdi bakıyoruz mesela, bilim adamları diyorlar ki, insanın ya da hayvanların ya da bitkilerin, yani canlıların vücutlarında bulunan hücreler, vücutlarında bulunan unsurlar o kadar mükemmel ki, hassas unsurlar ki, hassas terazilerle adeta elenmişler ki, içindeki çalışacak varlıklar o kadar özel ölçülerle tartılıyor ki, bunlar ancak ve ancak kuvvetli bir ilmi, sonsuz bir hikmeti, mükemmel bir kudreti gerektiriyor. Eğer bunlar olmazsa bunların mükemmel manada süzülmesi bir gayeyi netice verdirmez. Bir neticeyi hasıl ettirmez. Tekrar okuyayım. Hususan o mevcut, özellikle o mevcut, yani biz fabrikayı misal verdik mesela. Ondan sonra televizyonu misal verdik mesela. Bir lambayı misal verdik mesela. Bütün aksanı bir arada olması gösteriyor ki, bütün aksanları meydana getiren zihin birdir. Hususan o varlık, böyle fabrika gibi, televizyon gibi, lamba gibi basit ve adi maddelerden yapılan değil, gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise, kainatla içli dışlı ise, bilbedahi apaçık, sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan, yani ihtilaf ve sıkıntılara, keşmekeşlere sebep olan müteaddit ellerden çıkmadığını, belki gayet kadir, hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde. Şimdi demek ki bir şeyde çokluk varsa o işi hakim bıraktırır. O çoklukta bir birlik varsa durum farklıdır. Ama çokluk ve bu çokluk da birbirine mani ise ve bunların hepsi de eli kolu bağlı hükmündeyse o meydana getirilecek olan netice çok daha zor bir şekilde elde edilir. Bu bir kaidedir. Mesela üstadımız, cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cemaatte vahid-i sahih olmazsa, zam ve darp, yani toplama ve çarpma, kesir darbı gibi küçültür diyor üstadımız. Ne demek? Yani 3 artı 3 eşittir 6, 3 çarpı 3 eşittir 9. Bunlar normal sayılar için. Peki, kesirli sayılar, üstadımız kesirli sayıları misal veriyor. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3, 1 bölü 9 olur ki buradaki sayı 3'te 1 oranında düşmüştür. Daha doğrusu 3'te 1'e düşmüştür. Yani normal sayılar için, normal doğal sayılar için yapacağımız toplam ve çarpma o sayıları artırırken kendi oranlarına göre kesirli sayılarda 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün çarpımı sayıyı artırmıyor. 1 bölü 9 görünüşte artmıştır ama aslında 3'ü 3 kat daha da düşürmüştür. Dolayısıyla burada eğer insanlar, topluluklar uyumlu bir şekilde çalışırsa yine de burada bir ruh birliği var. O ruh birliğidir ki şöyle bir neticeyi hasıl ettirir. Eğer bu insanlar, bu topluluklar birbirleriyle uyuşmaz olursa, birbirlerini anlamazlarsa, birbirlerini desteklemezlerse sayı arttıkça aslında kalite düşüyor. Aslında meyve düşüyor 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'te ki sonuç gibi. Şimdi üstadımız burada siz sebepler yaptı, sebepler yarattı, sebepler meydana getirdi diyorsunuz diyor. Oysa sebeplerin durumunu bir analiz edelim. Hadsiz ve camit ve cahil, hadsiz, sınırsız sebep var. İnsanın, zihayetin vücuda gelmesi için hava atomlarının her birisi, toprak atomlarının her birisi, ondan sonra ısı, güneş, ondan sonra küre-i arz, mevcudat, varlıkların her birisi o hayat sahibi olan varlığa bir cihetle ne yapıyor? Adeta görünüşe tesir ediyor. Hakikaten o mudur? Bakalım. O sebeplerin her birisi nedir? Hadsiz, çok. Ve camit, cansız bunlar. Hava atomu cansızdır, toprak atomu cansızdır. Ondan sonra su molekülleri cansızdır. Ve camit, hadsiz. Ve camit ve cahil. Ayrıca bakıyoruz, bir mevcudun, bir zihayatın, hayat sahibinin vücudunda hadsiz dengeler olduğu halde, nihayetsiz bir ilmi gerektirdiği halde, onu meydana getirdiği vehmedilen, zannedilen sebeplerin mahiyetine bakıyoruz. 1. Hadsizdir, tek bir zihin değildir. 2. Camittir, cansızdır, hayatları yoktur, nasıl hayat versinler? 3. Cahildir, ilimden mahrumdurlar. Mütecaviz bir de. Yani bunlar şuursuz bir şekilde her yere adeta tecavüz eden, her yere ulaşmaya çalışan özelliktediler. Ayrıca şuursuzdurlar, şuurları yok. Ne yaptıklarını, nerede bulunduklarını, nasıl bir faaliyet içerisinde olduklarını bilmezler. Karma karışıklık içinde, yani bunlar düzenli bir ordu gibi değil. Karma karışık, kimin ne yaptığı belli değil gibi. Ama bütün bunları şuursuz oldukları halde, camit oldukları halde, kesretli olduğu halde, karma karışık ve müşevveş oldukları halde, bütün bunları bir tek zat, sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz hikmet gibi o mükemmel sıfatlarıyla bir araya getirip onlardan güzel ürünler çıkıyor diye akıl gözümüzde görmezsek ve sadece bu sebepleri görüp müessir olarak onları görürsek, o zaman bize akıl sahibi, şuurlu bir varlık denmez. Burada bizim gözümüzle gördüğümüz o mükemmel sanat eserleri, aklımızla da onların sanilerinin ve ustaların görünmesini aslında bize yaklaştırıyor. Yani göz eseri görür ama basiret ve kalp gözü ve akıl gözü onun arkasındaki mükemmel sıfatlara sahip olan ustayı görür. Mesela biz Selimiye'yi gözümüzle görürüz ama Mimar Sinan'ı ve Mimar Sinan'ın mimarlık özelliklerini akıl gözümüzle, basiret dediğimiz kalp gözümüzle görürüz. Karma karışıklık içinde, sebeplere dönüyoruz yine. Karma karışıklık içinde kör, sağır, esbab-ı tabiiyenin karma karışık ellerine. Şimdi sebeplere bakıyoruz. Benim ihtiyacımı görmeyen benim ihtiyacıma koşamaz. Sebeplere bakıyoruz. Hava, su, toprak, güneş. Kör bunlar. Benim ihtiyacımı görüp de ihtiyacıma koşma gibi bir özel halden onlar uzaktırlar. Ayrıca sağırdır bunlar. Benim ihtiyaçlarımı işitme gibi bir özellikleri yok. Sağır, esbab-ı tabiyenin, tabiattaki, kainattaki sebeplerin karma karışık ellerine, çok karma karışık olan o ellerine, karıştıkları vakit, karıştıran o özelliklerine. Çünkü bir rüzgar esiyor bazen, ortalığı dağıtıyor. Bir fırtına esiyor, etraf mahvoluyor. Bir su salgını oluyor, insanlar perişan oluyor, çevre perişan oluyor. Yani suların, havanın özelinde bu var. Ateşin özelinde yakmak var. Ama bakıyorsunuz, bütün bunlar çok hayırlı neticeleri meydana getiren bir şekilde çalıştırılıyorlarsa, belli ki bunların kendilerinden kaynaklanmıyor bu. Karmakarışık ellerine, hadsiz imkanat yolları içinde ve içtima ve ihtilat ile o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde. Nasıl? Mesela ben vücuduma bir gıdayla atom gönderdim. Vücuduma gıda vasıtasıyla, ekmek, su gibi şeyler vasıtasıyla bir atom gönderdim. Şimdi bunlar nerede gidip çalışacak? Nasıl çalışacak? Eğer mümeyyiz bir ilim, harikulade bir kudret ve her şeye şamil bir irade olmazsa, karma karışık olan o atomlar nereye gidecek? Hadsiz imkanlar var. Göze mi gidecek? Kulağa mı gidecek? Kemiğe mi gidecek? Beyne mi gidecek? Kana mı gidecek? Nereye gidecek bunlar? İşte onları hassas bir terazi ile ölçen bir kader ölçüsü var. O kaderin arkasında bir mukaddir var. O kaderi icraya sokan bir kudret ve bir kadir var demezsek ve kör, sağır, cahil, şuursuz olan kainattaki sebeplere bırakırsak o zaman hiçbir mevcudun meydana gelmesi gibi bir şey düşünülemez ve beklenemez. Esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde o muntazam ve mevzun, ölçülü ve vahid bir mevcudu. Yani her şeyle bir gayeye çalışan bir mevcudu. Kainat deyin, küre-i arz deyin, küre-i arzın içinde bir nev deyin, nevin içinde bir ferd deyin, ferdin içindeki bir uzuv, uzuvun içindeki bir hücre. Hücreyi açtığınız vakit koca bir kainat var orada. Koca bir ilim yuvası var orada. O ilim yuvası arkasındaki alimi gösterir. Üstadımız, 25. sözde sebep ile müsebbep arasında zahiren çok yakınlık var diyor. Mana itibariyle söylüyorum. Sebep ile müsebbep arasında zahiren çok yakınlık var görünüşte. Yani nasıl bir yakınlık? Sütü deveden, inekten, koyundan, keçiden ne yapıyoruz? Süzüyoruz, sağıyoruz. Zahiren çok yakın. Yani süt ondan geliyor. Elmayı ağaçtan koparıyoruz mesela. Çocuk anne babadan dünyaya geliyor. Anneden meydana geliyor, dünyaya geliyor mesela. Bütün bunlara baktığımız vakit ne diyorsunuz? Sebep ile müsebbep birbirinin içerisinde. Üstadımız diyor ki zahiren çok yakındır. Hakikattaysa çok uzaktır. Nasıl? Yani o anne baba ilimle, hikmetle, kudretle, ondan sonra çeşitli sonsuz sıfatlarla, iradeyle o bebeği yapmaktan acizdirler. Onların belli bir vazifesi var. O vazifeden yaptıktan sonra gerisi onların ellerinde değil. Ağaca bakıyoruz, odun. Nasıl bir odun? Şuursuz. Nasıl? Akılsız. Nasıl? Gözsüz, kör. Nasıl? Sağır, işitmiyor. Peki bu güzelim meyveyi bütün bilim adamları toplansa yapamadığı halde şu kuru odun, hem de akılsız, şuursuz olan odun nasıl yapsın? Dolayısıyla zahiren yakındır o meyveyle ağaç. Zahiren yakındır o bebekle anne ya da baba. Zahiren yakındır o inek ve süt. Hakikatta ise çok uzaktır onu yapmaktan. O uzaklık arkasında üstadımız diyor, Esma-i İlahiye, Cenab-ı Hakk'ın isimleri bir yıldız gibi, bir güneş gibi tuğlu etmeye başlıyor. Yani şu meyvenin arkasında alim var. Ağaca bakıyoruz cahil. Cenab-ı Hakk'ın alim ismi güneş gibi görünüyor. Ağacın arkasında iş gören bir zat var. Ağaç zahiri bir perdedir. Burada akıl gözüne, insanın akıl gözlerine bir meseleyi gösteriyor. Ama o akıl bu hakikati göremeyecek kadar cahilse ya da hakikate karşı kapalıysa ağacı görecek, Cenab-ı Hakk'ı görmeyecek. Ağaca verip esfer-i safiline girecek, ağacı kaldırıp arkasında Cenab-ı Hakk'ı görecek ve aleyhiliğine çıkacak. Dolayısıyla zahiren sebeplerle müsebbep, yani sebepler yapan ya da yapıyor gibi görünen müsebbep onların meydana getirdiği şey. Ağaç sebeptir, meyve müsebbeptir. Zahiren çok yakınlık var ama hakikatta tesir noktasında çok uzaklık vardır. O uzaklığın arkasında Cenab-ı Hakk'ın alim ismi, kadir ismi, mürid ismi, hakim ismi gibi yüzlerce esma-i ilahiye bir yıldız gibi kendisini gösteriyor diyor üstadımız. Dolayısıyla o sebeplerin aciz, cahil, kör ve sağır olan ellerine şu mükemmel, mevzun, ölçülü olan müsebbebat, meydana gelen şeyler, özellikle bunlar zihayat olsa, hayat sahibi olsa, onların ellerine bırakılması mümkün değildir, imkan haricidir. O imkan haricinin arkasında da elbette bu mevcut varsa, sanat eseri varsa, sanat eserini yapan bir usta arayacağız. Bir iğne ustası olmadığı gibi şu hayat sahibi olan mükemmel varlıklarda bir usta gerektiriyor. O da kainatın tamamını yaratmaya kadir olan ve vahid olan, bir olan Allah'tır diyoruz. O muntazam ve mevzun ve vahid bir mevcudu onlara isnat etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır. Haydi bu muhalden kat-ı nazar, esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri mübaşeretle ve temasla olur. Yani maddi olan sebepler, mesela hava gibi, toprak gibi, su gibi şeyler nereye tesir eder? İnsanın maddiyatına ve burada da mübaşeret ve temas olacak. Halbuki o esbab-ı tabiyenin temasları zihayat mevcutların zahiriyledir. Yani zahiri olan kısımlarıyla alakalı çalışırlar. Yani benim ruhumla sebeplerin hiçbir alakası yok. Benim ruhumla tabiat kanunlarının hiçbir özelliği yok. Hiçbir teması yok. Onlar ancak benim bedenimle ilgilenirler. Halbuki görüyoruz ki o esbab-ı maddiyenin, o maddi olan sebeplerin su, toprak, hava, ziya, ışık, ateş gibi şeyler elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zihayatın batını 10 defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Sanatça daha mükemmeldir. Yani benim şu gözümden 10 kat, 1000 kat daha mükemmel olan görme özelliği, sıfatı. Şu kulağımdaki mükemmel sistemden milyon kat daha kaliteli olan işitme sıfatı, işitme mekanizması, işitme özelliği. Benim şu beynim mükemmel bir fabrika gibi, harikulade bir sistem. Ama ondan milyonlar kat daha güzel olan benim orada çalışan aklım, benim oradaki hafızam, hafıza özelliğim mesela. Şu bedenimde milyon kat daha kaliteli, daha güzel ve daha karmaşık olan, daha kompleks olan ruhum ve ruhumdaki sıfatlar ve güzellikler ve hissiyatlar. Sebeplere bakıyoruz. Bunlara elleri yetişmiyor ve temas edemiyor. O zihayatın batını 10 defa zahirinden daha muntazam, 10 defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Yani batınımız zahirimizden daha mükemmeldir. Esbab-ı maddiyenin elleri, esbab-ı maddiyenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük zihayat, küçücük hayvancıklar, en büyük mahluklardan daha ziyade sanatça acip, hılkatça bedi bir surette oldukları halde, o cami, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnat etmek, 100 derece kör, 1000 derece sağır olmakla olur. 100 derece kör, 1000 derece sağır olmakla olur. Yani bizim şu anda en küçük bir hayat sahibi olan varlığı alalım ve onu inceleyelim. En büyük sebep kabul edilen güneşten sanat itibariyle, hava atomlarından sanat itibariyle, toprak atomlarından sanat itibariyle milyarlar kat daha öndedir. Dolayısıyla onu o sağır olan, o kör olan, o ki eli karışık olan, ondan sonra girdikleri yerlerde ancak tahrip namına işler yapan o büyük unsurlardan çok daha kıymetli olduğu halde onu onlara isnat etmek ancak ve ancak kör ve sağır olmakla mümkündür. El-Fatiha, mas-salam.